Ayrım 51. Kamu Yönetimi. Sayfa 638. Ünite 5. İdeolojik Çeşitlenmeler ve Toplumsal Hareketler. Osmanlı Mirası. 19. Yüzyıl ideolojilerinin ortaya çıkış. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde ortaya çıkan fikir akımları hem tarihsel hem de coğrafi, yani toprak kayıpları koşullarının ürünüdür. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ideolojilere yön veren birçok akımın ve ideolojinin temeli atılmıştır. Milliyetçilik. Dünyada her milletin bir devleti olması fikrini temsil eden milliyetçilik akımı, Osmanlı aydınlarının söylemini de dönüştürmüştür. Osmanlıcılık. Osmanlıcılık ideolojisi, milliyetçilik ideolojisiyle baş etmek ve imparatorluk vatanseverliğinin sonucu olarak elde kalan toprakların bütünlüğünü korumak ve dağılmasını önlemek için doğmuştur. Panislamizm. Panislamist düşünce, Osmanlı Birliği'ni korumak için dini merkeze koyan bir ideoloji üretmiş, Panislamizm, Müslüman liderlerinin en çok tuttukları görüş olmuştur. Örneğin, genç Osmanlılar, Türk kelimesini Milleti Osmaniye, Milleti İslamiye ile birlikte kullanmışlardır. Türkçülük. Türkçülük akımı, milli birlik düşüncesini dil ve kültür bağlamında ele almıştır. 1904'te Osmanlıcılık ve İslamcılığa karşı Türkçülüğü savunan Yusuf Akçura olmuştur. Turancılık. Turancılık ideolojisi, imparatorluğun parçalanmasına karşı gelişen bir refleks, Türklük bilincini açan bir anahtar olmuştur. Cumhuriyet dönemi, resmi ideolojinin inşası. Osmanlı Türkçülüğünden Cumhuriyet'e giden süreç, milli mücadele, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilanı aşamalarından geçerken, ulusal sınır kavramının ortaya çıkışıyla ulusal egemenliğe doğru ilerlemiştir. Kemalizm. Kemalizm, Mustafa Kemal'in temeline attığı bir ideolojik yaklaşımdır. Amacı, bağımsız bir ulusal devlet ve yeni bir siyasi rejim kurmaktır. Kemalizm, dört teorik varsayım üzerinde durmuştur. 1. Hükümdar otoritesi üzerine kurulu meşruiyet anlayışı yerine kanun ve yasalara bağlı meşruiyet anlayışı. 2. Ümmet toplumundan bir ulus devletine geçiş. 3. Teba, halk, kral, sultan ikiliğinden oluşan siyaset yerine ulusun egemenlik kurduğu bir siyasal alan inşa etmek. 4. Dünyayı analiz ederken dini yaklaşımdan pozitif, olgusal anlayışa geçmek. Anadoluculuk. Anadoluculuk, Türk hümanizmasını gerçekleştirecek bir ideoloji ve toplumsal harekettir. Burada yeni bir tarz milliyetçilik savunulmaktadır. Mavi Anadoluculuk. 1940'lar ve 1950'lerde ortaya çıkan Mavi Anadoluculuk akımına göre batılılaşma aslında öze dönmek demektir. Sabahattin Eyüboğlu, Halikarnas Balıkçısı, Melih Cevdet Anday, Azra Erhat akımda yer almışlardır. İslamcı Anadoluculuk. İslamcı Anadoluculuk, 1939 sonrası dönemde ortaya çıkan bir harekettir. Hüseyin Avni Ulaş, Nurettin Topçu öncülük etmiştir. Türkçü Anadoluculuk. Türkçü Anadoluculuk, etnik Anadoluculuk olarak da adlandırılan bu akım, Anadolu'yu dünyaya değil, öze ve yerel olana açılan bir kapı olarak görür. Fikrin önderi Remzi Oğuz Arık'tır. Batıcılık, çağdaşlaşma ve modernizm. Batıcıların programı olarak da bilinen ve 1912 yılında İçtihat Dergisi'nde yayınlanan Pek Uyanık Bir Uyku adlı makalede yer alan görüşlerin önemli bir kısmı Cumhuriyet devrinde hayata geçirilmiştir. Fes kaldırılacak ve yeni bir başlık kabul edilecek. Tekkeler ve zaviyeler kaldırılarak gelirleri eğitim bütçesine eklenecek. Sarık, cübbe giymek hakkı yalnız din adamlarına verilecek. Yaşlılar için ameli okullar açılacak, arazi ve evkaf kanunlarından başlanarak bütün kanunlar ıslah edilecekti. Muhafazakarlık. Muhafazakarlık, mevcut hukuki durumu, yani statükoyu korumak, toplumdaki radikal değişimlere kuşkulu yaklaşma şeklinde tanımlanır. Kültürel muhafazakarlık. Kültürel muhafazakarları, diğer muhafazakarlık türlerinden ayıran en büyük düşüncelerini siyasal değil kültürel düzlemde ifade etmeleridir. Kültürel muhafazakarlar olarak Mustafa Şekip Tunç, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Peyami Safa, Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar önemli isimlerdir. İslamcı muhafazakarlık. İslamcı muhafazakarlığı, diğer muhafazakarlık türlerinden ayıran en büyük özellik, düşüncelerinde dini duygu ve anlayışa daha çok yer vermeleridir. Said Halim Paşa, Ahmet Cevdet Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi, Ahmet Mithat Efendi başta olmak üzere birçok milliyetçi düşünürü etkilemiştir. Cevdet Paşa gibi birçok İslamcı muhafazakar olmakla birlikte Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl Kısakürek gibi isimler günümüze etki etmiştir. Kısakürek, 2000'li yıllarda siyasi ağırlık kazanan muhafazakar demokrat kesimi derinden etkilemiştir. Mehmet Akif Ersoy, ümmet kavramını kavim kavramının önüne almaktan yanadır. Milliyetçi muhafazakarlık. Milliyetçi muhafazakarları, diğer muhafazakarlık türlerinden ayıran en büyük özellik, düşüncelerini siyasal ve kültürel düzlemde ifade etme yolunu tercih ederek milli duyguları daha çok önemsemeleridir. Siyasal İslam. Siyasal İslamcı akımın birinci nesli, bağımsız seçimler yoluyla siyasal iktidarın meşruiyetini sağlayan ve genel çerçevesiyle modern siyasal alanı kuran 1908 devrimi ikinci meşrutiyet ile başlamakta ve Cumhuriyet döneminde çok partili hayata geçiş ile sonlanmaktadır. İkinci nesil Milli Partisi'nin faaliyete geçmesiyle başlamaktadır. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında siyasal ve toplumsal alanda belirli bir güç kazanan bir ideoloji vardır. Türk-İslam sentezi. Sol ve sosyalizm. Solculuk, mevcut sosyal hiyerarşiyi, eşitsizliği kaldırmak isteyen ve zenginliğin ve imtiyazların adaletli dağılımını destekleyen bir politik harekettir. Türkiye'de sol ideoloji, milliyetçi ve muhafazakar ideolojiyle şu bakımlardan ters düşer. Evrenselcidir ve seküler bir toplumsal yapıyı savunur. Dolayısıyla sol yaklaşımın odağında din, ırk, milliyet, cinsiyet kavramları yerine insan, eşitlik ve emek kavramları vardır. Liberalizm, tarihsel olarak 17. yüzyılda ortaya çıkan liberalizm, devlet müdahalesinden uzak serbest piyasa sistemini temel alır. Toplumsal cinsiyet feminizm. Bu yaklaşım, endüstriyel kapitalist toplumlarda mevcut erkek egemen yapıları sorgulayan bir yaklaşımdır. Türkiye'ye 1981-1984 arasında Yasko dergisi bünyesinde küçük bir grup kadının tartıştığı, öğrendiği, o zamanlar yayınlanan Somut gazetesinin bir sayfasında dile getirdiği bir kavram olarak girmiştir. Ünite ile ilgili sorular. 1. İçinde yaşadığımız dünyanın, yani toplumsal gerçekliğin nasıl olduğunu, neden meydana geldiğini ve nereye gideceğini açıklamak isteyen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Fraksiyon, B. Politika, C. İdeoloji, D. Siyaset, E. İdeal. Cevap C. İdeolojiler her şeyden önce belirli bir dünya görüşünü yansıtır. 2. İdeolojiler için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Her ideoloji toplumsal gerçekliği açıklamak için belirli bir sebep-sonuç ekseni kurar. B. İdeoloji bir düşünce dizgesinden beslenir. C. İdeoloji bu nedenle aynı zamanda bir inançlar, norm ve değerler dizgesidir. D. İdeolojiler her şeyden önce belirli bir dünya görüşünü yansıtır. E. Toplumsal gerçeklik ideolojiler için aynıdır. Cevap E. Toplumsal gerçeklik her ideolojiye farklı görünür. 3. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde ortaya çıkan fikir akımları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Tarihsel ve coğrafi koşulların ürünüdür. B. Yurt dışı kaynaklıdır. C. Avrupa'dan gelmişlerdir. D. Yurt dışında eğitim görmüş kişilerce yurda getirilmişlerdir. E. Yöneticilerin bazılarınca ortaya atılmışlardır. Cevap A. Hem tarihsel hem de coğrafi yani toprak kayıpları koşullarının ürünüdürler. Yeni toplumsal kompozisyonun yarattığı etki ve tepkilerden meydana gelmişlerdir. 4. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ideolojilere yön veren birçok akımın ve ideolojinin tohumları atılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A. Osmanlıcılık, B. Sosyalizm, 3. Panislamizm, D. Turancılık, E. Milliyetçilik. Cevap B. Sosyalizm. Bu fikir akımları milliyetçilik, Osmanlıcılık, Panislamizm, Turancılık, Türkçülük başlıkları altında toplanabilir. 5. Bu ideolojilerin ortak ideali aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeni bir devlet kurmak, B. Osmanlı Birliği'ni korumak, C. Başka devletlerle birleşmek, D. Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamak, E. İdeolojik birliği sağlamak. Cevap B. Ortak noktaları imparatorluğu içinde bulunduğu durumdan kurtarmak ve eski görkemli günlerdeki durumuna getirmek Osmanlı Birliği'ni korumaktır. 6. İdeolojiler neden birbirlerinden uzaklaşmış ve çatışma içine girmişlerdir? A. Yönetim vizyonu farklılaştıkça birbirlerinden uzaklaşmışlardır. B. Farklı ülke kaynaklıdırlar. O nedenle farklı amaçları vardır. C. Yöneticilerin hırsları nedeniyle. D. Karmaşa döneminde iktidar mücadelelerinde taraf olmuşlardır. E. İdeolojilerin doğası böyledir. Cevap A. İdeolojilerin yönetim vizyonu farklılaştıkça birbirlerinden uzaklaşmış ve çatışma içine girmişlerdir. 7. Milliyetçilik akımı aşağıdaki fikirlerden hangisini temsil etmekteydi? A. Fitneci muhalefet yapma. B. Hukukun üstünlüğünü geçerli kılan şeffaf bir devlet modeli. C. Her milletin bir devleti olması. D. Siyasal ve sosyal eşitlik. E. İmparatorluğun ortadan kaldırılması. Cevap C. Milliyetçilik akımı dünyada her milletin bir devleti olması fikrini temsil ediyordu. 8. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıldan itibaren dünyada dalgalar halinde yayılan bir ideoloji olan milliyetçiliğin kullandığı kavramlardan birisi değildir? A. Halkların kendi kaderlerini tayin hakkı. B. Devlet sosyalizmi. C. Halkların yaşadıkları toprak üzerinde egemenlik kurması. D. Vatandaşlık hakları. E. Ulusal kimlik. Cevap B. Devlet sosyalizmi, milliyetçiliğin kullandığı kavramlardan birisi değildir. 9. Aşağıdakilerden hangisi yeni milliyetçilik dalgalarıyla başa çıkmak için ortaya çıkmış olan kavramdır? A. Osmanlıcılık, B. Şovenizm, C. Panislamizm, D. Atatürk milliyetçiliği, E. İmparatorluk vatanseverliği. Cevap E. Yeni milliyetçilik dalgalarıyla başa çıkmak için dağılma döneminde ortaya imparatorluk vatanseverliği kavramı ortaya çıkmıştır. 10. Osmanlıcılık ideolojisi nasıl doğmuştur? A. Dünyadaki gelişmelerden etkilenerek. B. Devletin resmi ideolojisi olarak. C. İmparatorluk vatanseverliğinin bir sonucu olarak. D. Müslüman liderlerinin ideolojisi olarak. E. Milli birlik düşüncesinin bir sonucu olarak. Cevap C. İmparatorluk vatanseverliğinin sonucu olarak elde kalan toprakların bütünlüğünü korumak ve dağılmasını önlemek için doğmuştur. 11. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıcılık için doğru değildir? A. milliyetçilik ideolojisiyle baş etmek için doğmuştur. B. Osmanlı sınırları içinde yaşayan Türkleri bilinçlendirmeyi amaçlar. C. İmparatorluk vatanseverliğinin bir sonucudur. D. Birinci Meşrutiyet döneminde etkili olmuştur. E. Elde kalan toprakların bütünlüğünü korumak ve dağılmasını önlemeyi amaçlar. Cevap B. Amacı Osmanlı sınırları içinde yaşayan bütün milletleri dil, din, ırk farkı gözetmeksizin aynı hak ve yetkilere sahip kılarak birlik ve bütünlüğü sağlamaktır. 12. Pan-İslamist düşünce nasıl bir ideoloji üretmiştir? A. Parçalanmaya karşı muhalefet yapan, B. Siyasal ve sosyal eşitliği merkezine koyan, C. Dini merkeze koyan, D. Şeffaf bir devlet modeli, E. Her milletin bir devleti olması fikrini merkezine koyan. Cevap C. Pan-İslamist düşünce dini merkeze koyan bir ideoloji üretmiştir. 13. Pan-İslamist düşünce aşağıdaki gruplardan hangisi arasında daha çok tutulmuştur? A. Yoksul halk, B. Okumuş kesim, C. Askeri idareciler, D. Müslüman liderler, E. Eşraf ve tüccar kesim. Cevap D. Pan-İslamizm, Müslüman liderleri tarafından en çok benimsenen görüş olmuştur. 14. Mustafa Kemal, liderliğini kabul ettirmiş, bu önderlik Osmanlı mirasından kalan Türkçülüğü ideolojik anlamda dönüştürmüştür. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında kendisini milliyetçi olarak tanımlayan ve bağımsızlığı savunan hareketin ideolojik anlamda cevaplaması gereken yeni sorular ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönüşüme neden olan temel sorulardan birisi değildir? A. İtilaf devletlerinin işgaline karşı nasıl tepki verilecek? B. Bağımsız devletin sınırları nasıl oluşacak? C. Ulusal egemenlik ne anlama geliyor? D. Osmanlı'dan miras kalan siyasi kurumlarla nasıl bir bağ kurulacak? E. Diğer devletlerle siyasi ilişkiler nasıl ilişki kurulacak? Cevap E. Temel sorular ilk dört şıkta verilmiştir. Diğer devletlerle siyasi ilişkiler daha sonraki dönemde gündeme gelecektir. 15. Türkçülük akımı milli birlik düşüncesini hangi bağlamda ele almıştır? A. Dil ve kültür, B. Osmanlılık, C. İslamiyet, D. Ulusal kurtuluş, E. Sömürgeciliğe karşı. Cevap A. Türkçülük akımı milli birlik düşüncesini dil ve kültür bağlamında ele almıştır. 16. 1904'te Üç Tarzı Siyaset adlı kitapçığı aşağıdakilerden hangisi yayınlamıştır? A. Mehmet Emin Yurdakül, B. Hüseyin Nihal Atsız, C. Reha Oğuz Türkkan, D. Fethi Tevetoğlu, E. Yusuf Akçura. Cevap E. Üç Tarzı Siyaset adlı kitapçığı, Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarına karşı Türkçülüğü savunan Yusuf Akçura yayınlamıştır. 17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İşçi Partisi için doğru değildir? A. Türkiye İşçi Partisi kurulunca bazı başka parti kurma hazırlığı içerisinde olan kişiler de Türkiye İşçi Partisi'ne katılmışlardır. B. Türkiye İşçi Partisi liderleri daha barışçıl ve bağımsız bir dış politika anlayışını benimsemişlerdir. C. Türkiye İşçi Partisi'nin vurgu yaptığı en önemli konulardan birisi anti-emperyalizmdir. D. Türkiye İşçi Partisi eski TKP kadroları tarafından kurulmuştur. E. Türkiye İşçi Partisi 1965 seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 15 milletvekiliyle girmiş ve Türk siyasal hayatına kalıcı yenilikler getirmiştir. Cevap D. Türkiye İşçi Partisi 13 sendikacı tarafından kurulmuştur. 18. Üç Tarzı Siyaset adlı kitapta bir siyasi proje çizmiştir. A. Osmanlıcılık ve İslami merkezli, B. Türklük merkezli, C. Pan-İslamist, D. Turancılık-Türkçülük merkezli, E. Turancı, Türkçü ve Osmanlıcı. Cevap B. Bu kitapta Türklük merkezli somut bir siyasi bütünlük projesi çizmiştir. 19. Türk Derneği hangi tarihte kurulmuştur? A. 1908, B. 1912, C. 1918, D. 1920, E. 1888. Cevap A. 1908'de Türk diye anılan bütün kavimlerin geçmişteki ve günümüzdeki durum, etkinlik ve eserlerini öğrenmek ve öğretmek amacıyla İstanbul'da Türk Derneği kurulmuştur. 20. Türkçülük akımı içerisinde yer alan ve İttihat ve Terakki Hareketi'nin ideologlarından olan Ziya Gökalp, Akçura'dan farklı olarak Turan fikri öne çıkarır. A. Siyasi bağımsızlık, B. Osmanlıcılık, C. Kültürel bağımsızlık, D. Turancılık, E. Öztürkçecilik. Cevap D. Ziya Gökalp, Akçura'dan farklı olarak Turan fikrini ideal veya ülke anlamında kültürel ve siyasi bir ifade olarak kullanır. 21. Türkçü ve Turancı hareketin ağırlık noktası aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A. Teşkilat-ı Mahsusa, B. Milli Kongre Örgütü, C. Türk Ocağı, D. Karakol Cemiyeti, E. Müdafaa-i Hukuki Osmaniye Derneği. Cevap C. Turancılık ideolojisi, imparatorluğun parçalanmasına karşı gelişen bir refleks, Türklük bilincini açan bir anahtar olmuştur. Türk Ocağı da Türkçü ve Turancı hareketin ağırlık noktasıdır. 22. Türk Ocağı ne zaman kurulmuştur? A. 1918, B. 1912, C. 1908, D. 1920, E. 1889. Cevap B. Türk Ocağı 15 Mart 1912'de kuruldu. 23. Turan ideolojisi milli mücadele döneminde nasıl bir seyir izlemiştir? A. Gelişmiş ve devlet ideolojisi haline gelmiştir. B. Osmanlıcı akımlarla birleşmiştir. C. Güçlenen İslami akımlara karşı mücadele etmiştir. D. Geriye çekilmeye başlamıştır. E. Gelişmelere ayak uyduramadığı için kendisini feshetmiştir. Cevap D. Turan ideolojisi milli mücadele döneminde geri çekilmeye başlamış, daralan imparatorluk topraklarında adım adım Anadolu merkezli bir Türk kimliği ifade bulmuştur. 24. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti 1920'den itibaren Turancı akıma karşı nasıl bir tavır izlemiştir? A. Ağırlıkla Turancı fikirleri benimsemiştir. B. Turancı kadroları tutuklayıp idam dahil çeşitli cezalara mahkum etmiştir. C. Turancı fikirlerden her zaman istifade etmiştir. D. Turancı kadroları önce dışlamış fakat daha sonra önemli görevlere getirmiştir. E. 1920'den itibaren Turancı akıma karşı tavır almıştır. Cevap E. Türkçü ve Turancı kadrolar İttihat ve Terakki'nin siyasi gelişiminde önemli bir rol oynadığı halde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti 1920'den itibaren Turancı akıma karşı tavır almıştır. 25. Turancı düşüncenin tanınmış önderlerinden Ziya Gökalp 1923'te yazdığı eserlerinde hangi fikirleri geliştirmiştir? A. Turancı fikirleri sertleştirerek aksiyon aşamasına geçilmesini savunmuştur. B. Türkiye Devleti'nin kuruluşunu esas alan yeni bir milliyetçilik tanımı getirmiştir. C. Turan ideolojisini İslami bir sentezle yeniden yorumlamıştır. D. Osmanlıcı fikirleri savunmaya başlamıştır. E. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü koruyabilmesi için Amerikan mandacılığını savunmuştur. Cevap B. Ziya Gökalp 1923'te Türkçülüğün Esasları adlı eserinde Türkiye Devleti'nin kuruluşunu esas alan yeni bir milliyetçilik tanımı getirmiştir. 26. 1930'larda yeniden güçlenen Türkçü-Turancı düşüncenin en radikal sözcüsü aşağıdakilerden hangisidir? A. Ahmet Ağoğlu, B. Halide Edip, C. Yusuf Akçura, D. Hüseyin Nihal Atsız, E. Mükremin Halil Yinanç. Cevap D. 1930'larda yeniden güçlenen Türkçü-Turancı düşüncenin en radikal sözcüsü Hüseyin Nihal Atsız'dır. 27. Aşağıdakilerden hangisi 1930'dan sonra yayınlanan Turancı dergilerden değildir? A. Ceride-i Havadis, B. Orhun, Aylık Türkçü Mecmua, C. Bozkurt, D. Kopuz, E. Atsız Mecmua. Cevap A. Ceride-i Havadis, Türk basın tarihinin yarı resmi olan ilk Türkçe gazetesi olarak kabul edilir. 1840'da yayına başlamıştır. 28. Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyete giden süreçte Osmanlı Türkçülüğü nasıl bir değişim yaşamıştır? A. Turancı fikirler benimsenmiştir. B. Ulusal egemenliğe doğru ilerlemiştir. C. Saltanatın kaldırılması fikri öne çıkmıştır. D. İmparatorluğu yeniden kurma fikri öne çıkmıştır. E. Osmanlı Türkçülüğü temelsiz kalmıştır. Cevap B. Cumhuriyete giden süreçte Osmanlı Türkçülüğü, milli mücadele, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilanı aşamalarından geçerken ulusal sınır kavramının ortaya çıkışıyla ulusal egemenliğe doğru ilerlemiştir. 29. Mustafa Kemal'in temelini attığı bir ideolojik yaklaşım olan Kemalizmin amacı aşağıdakilerden hangisiydi? A. Osmanlı hanedanını korumak, B. İtilaf devletleriyle işbirliği yapmak, C. Bağımsız bir ulusal devlet kurmak, D. Osmanlı İmparatorluğunu yeniden inşa etmek, E. Osmanlı İmparatorluğunun dağılmasını önlemek. Cevap C. Kemalizmin amacı bağımsız bir ulusal devlet ve yeni bir siyasi rejim kurmaktır. 30. Mustafa Kemal, Nutuk adlı eserinde milliyetçiliği nasıl tanımlamıştır? A. Fetihçi ve yayılmacı, B. Turancı fikirlerle beslenen, C. Batılılarla işbirliğini hedefleyen, D. Mevcut sınırlar içinde milli aidiyeti tanımlayan, E. Saldırgan vatanseverlik. Cevap D. Nutuk'taki milliyetçilik kültürel ve mekansal milliyetçiliktir. Yani mevcut sınırlar içinde milli aidiyeti tanımlar, fetihçi ve yayılmacı değildir. Kemalizm terimi hangi tarihte kullanılmaya başlanmıştır? A. 1920'lerde, B. 1930'larda, C. 1938'de, D. 1940'larda, E. 1980'lerde. Cevap B. Kemalizm terimi 1930'larda kullanılmaya başlanmıştır. 32. Nutuk'ta laiklik ve hilafetin kaldırılması sürecinin sonuçları hangi seviyelerde tanımlanmıştır? A. Siyasal anlamda, toplumsal anlamda ve kültürel anlamda. B. Siyasal anlamda, ekonomik anlamda ve kültürel anlamda. C. Ekonomik anlamda, toplumsal anlamda ve devrimcilik anlamında. D. Siyasal anlamda, toplumsal anlamda ve ideolojik anlamda. E. Siyasal anlamda, çağdaşlık anlamında ve dini anlamda. Cevap A. Siyasal, toplumsal ve kültürel anlamda olmak üzere 3 seviyede tanımlanmıştır. 33. Aşağıdakilerden hangisi Nutuk'ta yapılmış olan laikliğin siyasal anlamda tanımlanmasına ilişkindir? A. Dinsel kurumların toplumsal yaşama karışmaması. B. Batının medeniyetine uyum sağlanması. C. Din-devlet işlerinin ayrılması. D. Vatandaş ile devletin milli egemenlik çerçevesinde bir araya getirilmesi. E. Dini düşüncenin yerini bilimin alması. Cevap C. Din-devlet işlerinin ayrılması siyasal anlamda tanımlamaya ilişkindir. 34. Kemalizm için Aşağıdakilerden hangisi devrimci olmanın bir gereğiydi? A. Ulusal egemenliği ön planda tutmak. B. Öze dönmek. C. Irkı millete dönüştürmek. D. Yeniliklere bağlı kalmak ve onları korumak. E. Yeni bir kültür inşa edilmesi. Cevap D. Yeniliklere bağlı kalmak ve onları korumak Kemalizm için devrimci olmanın bir gereğiydi. 35. Aşağıdakilerden hangisi Kemalizmin üzerinde durduğu teorik varsayımlarından birisi değildir? A. Ümmet toplumundan bir ulus devletine geçiş. B. Teba halk, kral sultan ikiliğinden oluşan siyaset yerine ulusal egemenlik kurduğu bir siyasal alan inşa etmek. C. Dünyayı analiz ederken dini yaklaşımdan pozitif anlayışa geçmek. D. Hükümdar otoritesi üzerine kurulu meşruiyet anlayışı yerine kanun ve yasalara bağlı meşruiyet anlayışı. E. Irk ve dili temel alan bir ideolojik akım inşa etmek. Cevap E. Pan-İslamizm hareketi içerisinde olanların üretmiş olduğu bir yaklaşımdır. 36. İlk Anadoluculuk hareketi aşağıdakilerden hangisinin etrafında oluşmuştur? A. Günay Göksu Özdoğan, B. Mükremin Halil İnanç, C. Namık Kemal, D. Yahya Kemal, E. Ziya Gökalp. Cevap B. İlk Anadoluculuk hareketi Mükremin Halil İnanç ve onun çıkardığı Anadolu dergisi etrafında oluşmuştur. 37. Anadoluculuk hareketi hangi yıllarda başlamıştır? A. 1940'larda, B. 1923-1925 arasında, C. 1950'lerde, D. 1930'ların sonlarında, E. 1908. Cevap B. 1923-1925 arasında oluşmuştur. 38. Aşağıdakilerden hangisi felsefi anlamda bir Türk hümanizmasını gerçekleştirecek bir ideoloji ve toplumsal hareket olan Anadoluculuk akımının bir çeşidi değildir? A. Türkçü Anadoluculuk, B. Mavi Anadoluculuk, C. İslamcı Anadoluculuk, D. Milliyetçi Anadoluculuk, E. Sosyalist Anadoluculuk. Cevap E. Anadoluculuk akımının sosyalist çeşidi olmamıştır. 39. Ziya Gökalp 1923'te Türkçülüğün Esasları adlı eserinde Turancılıkla ilgili ne demiştir? A. Uzak ideal, mefkure. B. Vazgeçemeyeceğimiz hayalimiz. C. Yaşam şekli. D. Geleceğe açılan kapı. E. Öze dönmektir. Cevap A. Türkçülüğün Esasları adlı eserinde Turancılığı uzak ideal, mefkure ilan etmiştir. 40. Aşağıdakilerden hangisi Kemalizm için doğru değildir? A. Amacı bağımsız bir ulusal devlet ve yeni bir siyasi rejim kurmaktır. B. Kemalizm, toplumun büyük bölümü tarafından paylaşılan ulusal modernleşme ve ulus devleti idealize eden bir ideolojidir. C. Atatürkçülük olarak 1980 sonrası Türkiye'sinde yeniden tanımlanmıştır. D. Kemalizm terimi 1920'lerde kullanılmaya başlanmıştır. E. Kemalizm, Türkiye'nin ancak Batı'nın medeniyetine uyum sağladığı ölçüde sağlıklı bir alternatif ortaya koyabileceğine inanıyordu. Cevap D. Kemalizm terimi 1930'larda kullanılmaya başlanmıştır. 41. Mavi Anadoluculuk akımına göre batılılaşma ne demektir? A. Medeniyetin kaynağı, B. Öze dönmek, C. Kendine yabancılaşma, D. Taklitçilik, E. Ahlaki değerler sistemi. Cevap B. Mavi Anadoluculuk akımına göre batılılaşma aslında öze dönmek demektir. Çünkü Batı medeniyetinin kaynağı da Batı Anadolu'daki ve Orta Asya'daki kültürdür. 42. Aşağıdakilerden hangisi Mavi Anadoluculuk akımına dahil değildir? A. Sabahattin Eyüboğlu, B. Halikarnas Balıkçısı, C. Melih Cevdet Anday, D. Azra Erhat, E. Hüseyin Avni Ulaş. Cevap E. Hüseyin Avni Ulaş, Mavi Anadoluculuk akımına dahil değildir. 43. 1960-1980 arası dönemde Türkiye'de sosyalist ideolojinin yaygınlaşmasında etkili olmuş YÖN hareketinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğan Avcıoğlu, B. Mehmet Ali Aybar, C. Behice Boran, D. Şefik Hüsnü, E. Nazım Hikmet. Cevap A. YÖN hareketi ismini ilk olarak 20 Aralık 1961'de yayınlanmış YÖN dergisinden alır. 44. İslamcı Anadoluculuk hangi dönemde ortaya çıkan bir harekettir? A. 1908, B. 1923-1925 arasında, C. 1950'lerde, D. 1940'larda, E. 1908. Cevap D. İslamcı Anadoluculuk 1939 sonrası dönemde ortaya çıkan bir harekettir. 45. İslami Anadoluculuk fikirlerine aşağıdakilerden hangisi öncülük etmiştir? A. Sabahattin Eyüboğlu, B. Hüseyin Avni Ulaş, C. Yusuf Akçura, D. Hüseyin Nihal Atsız, E. Ziya Gökalp. Cevap B. Hüseyin Avni Ulaş ve Nurettin Topçu öncülük etmiştir. 46. Aşağıdakilerden hangisi İslamcı Anadoluculuk akımı için doğru değildir? A. 1939 sonrası dönemde ortaya çıkan bir harekettir. B. Özellikle Hareket Dergisi etrafında gelişen bir harekettir. C. Vatan kavramı fiziksel bir sisteminin sınırlarını çizmektedir. D. Mekanın manevi gücüne vurgu yaparak mekanın ırkı millete dönüştürmesinden söz etmişlerdir. E. Bu değerler dini ve kutsal bir mekanı vatandaştırmıştır. Cevap C. İslamcı Anadoluculukta vatan fiziksel olduğu kadar ahlaki değerler sisteminin sınırlarını çizmektedir. 47. Türkçü Anadoluculuk akımı bu isimden başka aşağıdaki hangi şekilde adlandırılmıştır? A. Etnik Anadoluculuk, B. Evrensel Anadoluculuk, C. Yerel Anadoluculuk, D. Ulusal Anadoluculuk, E. Turancı Anadoluculuk. Cevap A. Türkçü Anadoluculuk, etnik Anadoluculuk olarak da adlandırılmıştır. 48. Aşağıdakilerden hangisi Türkçü Anadoluculuğun fikir önderlerinden birisidir? A. Celal Bayar, B. Doğan Avcıoğlu, C. Remzi Oğuz Arık, D. Hikmet Kıvılcımlı, E. Mümtaz Turhan. Cevap C. Remzi Oğuz Arık, Türkçü Anadoluculuğun fikir önderlerindendir. 49. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 2000'li yıllarda ortaya çıkan ulusalcılık akımı için doğrudur? A. Ülkenin mozaik olduğunu söylemenin Atatürk'ün ilkelerine uygun düştüğünü savunurlar. B. Milliyetçi Hareket Partisi söylemine yaklaşırlar. C. Tek devlet, tek bayrak ve tek dil söylemi Kemalist ideoloji ile ayrışırlar. D. Hem bir kalkınmacılık, hem ahlakçılık, hem de felsefi anlamda Türk hümanizmasını gerçekleştirecek bir ideoloji ve toplumsal harekettir. E. Ulusalcılık için başta antik felsefenin doğduğu İonya olmak üzere Anadolu tüm medeniyetlerin beşiğidir. Cevap B. Ulusalcılık özellikle çeşitli etnik toplumsal kimliklerin birlikteliğini simgeleyen mozaik kavramına karşı çıkması ile Milliyetçi Hareket Partisi söylemine yaklaşır. 50. Türkçü Anadoluculuk akımına göre vatan realitesini oluşturanlar aşağıdakilerden hangisidir? A. Manevi değerler, B. Kültür ve medeniyet, C. Anadolu'daki tüm medeniyetler, D. Türk ve Türkmen kütlesi, E. Kültürel ve siyasi bir ifade. Cevap D. Bu realiteyi oluşturanlar Türk kütlesi ve Türkmen kütlesidir. Bu esas kütle memleketin dil, nüfus, toprak, sınır, siyaset, eğitim, ekonomi, sağlık gibi bütün devlet çalışmalarının bel kemiğini meydana getirir. 51. Batı, Osmanlılar tarafından aşağıdaki hangi nedenden dolayı eleştirilmiştir? A. Tehlikeli sınıf çatışmaları, B. Ahlakı, C. Emperyalist eğilimleri, D. Tehdit olarak görülen bir ideolojik imge oluşu, E. Hepsi. Cevap E. Batı, Osmanlı için hem model alınan hem de tehdit olarak görülen bir ideolojik imgedir. Batı, ahlakı, tehlikeli sınıf çatışmaları ve emperyalist eğilimlerin ortaya çıkışı gibi pek çok nedenden dolayı eleştirilmiştir. 52. Aşağıdakilerden hangisi, Batıcıların programı olarak da bilinen ve 1912 yılında İçtihat Dergisi'nde yayınlanan Pek Uyanık Bir Uyku adlı makalede ileri sürülen görüşler arasında yer almaz? A. Fes kaldırılacak ve yeni bir başlık kabul edilecek. B. Tekkeler ve zaviyeler kaldırılarak gelirleri eğitim bütçesine eklenecek. C. Saltanat kaldırılacak ve cumhuriyet ilan edilecek. D. Sarık cübbe giymek hakkı yalnız din adamlarına verilecek. E. Evkaf kanunlarından başlanarak bütün kanunlar ıslah edilecek. Cevap C. Makalede cumhuriyetin ilanına ilişkin bir görüş yer almaz. 53. Ziya Gökalp'in modernleşme ideolojisinde önemli yer tutan kültür, harz ve medeniyet ayrımına göre Batı uygarlığının kültürü neden alınamaz? A. Her ulusun kültürü kendine özgüdür. B. Bize uygun değildir. C. Bizim zaten çok eski ve zengin bir kültürümüz vardır. D. Batı uygarlığı bizim için büyük bir tehdittir. E. Türkiye'nin yönü doğuya doğrudur. Cevap A. Gökalp'in kültür, harz ve medeniyet ayrımına göre harz ulusal kültürdür. Medeniyet ise farklı toplumların bir arada geliştirdikleri bir bütündür. Batı uygarlığının kültürü alınamaz çünkü her ulusun kültürü kendine özgüdür. 54. Atatürk uygarlığı nasıl tanımlamaktadır? A. Geçmiş kültürlerin yok oluşa terk edilmemesi. B. Bir milletin devlet hayatında, fikir hayatında ve ekonomik hayatta gösterdiği ilerlemenin bileşkesi. C. Farklı toplumların bir arada geliştirdikleri bir bütün. D. İnsan toplumuna özgü bilgi, inanç ve davranışlar bütünü. E. Bir ülke veya toplumun maddi ve manevi varlıklarının tamamı. Cevap B. Bir milletin devlet hayatında, fikir hayatında ve ekonomik hayatta gösterdiği ilerlemenin bileşkesi olarak tanımlanmaktadır. 55. Kemalizm aşağıdakilerden hangisini çağdaşlaşmanın en başat niteliği olarak görmüştür? A. Batılılaşmak, B. Kültür, C. Bilim, D. Gelişmek ve kalkınmak, E. Modernleşmek. Cevap C. Kemalizm, bilimi tek araç olarak görmeyi çağdaşlaşmanın en başat niteliği saymakta, bu hedefe ulaştırıcı bir yöntem olarak görmektedir. 56. Modernizmin temelde dayandığı iki anahtar kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilim, B. Endüstri ve teknik, C. Çağdaşlık, D. Eğitim, E. Yenilik ve değişim. Cevap E. Modernizmin temelde dayandığı iki anahtar kavram yenilik ve değişimdir. 57. Batıcılık, çağdaşlaşma ve modernizm için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Bu kavramlar Türkiye'nin düşünsel ideolojik haritasında nazik bir yer tutar. B. Türkiye'nin ulus devlet kurma aşamasında kendi modernleşmesini kendisinin yaratması gündeme gelmiştir. C. Türkiye'deki düşünce dünyasında Batı ile nasıl bir ilişki kurulacağı kültür ve medeniyet tartışmasında gizlidir. D. Modernizme göre 20. yüzyılın ortaya çıkardığı yeni değişiklikler ve yenilikler geçicidir. E. Modernleşme ve çağdaşlaşmayı evrensel laik perspektife oturtan yaklaşımlar ile muhafazakarlık ve İslamcı yaklaşımlar arasında bir gerilim doğmuştur. Cevap D. Modernizme göre 20. yüzyılın ortaya çıkardığı yeni değişiklikler ve yenilikler kalıcıdır. 58. Aşağıdakilerden hangisi muhafazakarlığın tanımıdır? A. İnsanın akıl, bilgi ve birikim bakımından sınırlılığına inanan görüş. B. Mevcut statükoyu koruyarak toplumdaki radikal değişimlere kuşkulu yaklaşma. C. Yenilikçi değerleri düşman ilan etmek. D. Karşısındakinin fikir, görüş, inanç gibi kişisel özelliklerini sistemli bir biçimde reddetme. E. İktidarın yoğunlaşmasının bireysel özgürlükleri yok edeceği anlayışı. Cevap B. Muhafazakarlık, mevcut hukuki durumu, statükoyu korumak, toplumdaki radikal değişimlere kuşkulu yaklaşma şeklinde tanımlanır. 59. Değişerek aynı kalma düşüncesi aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Joseph de Maistre, B. Necip Fazıl Kısakürek, C. Benjamin Disraeli, D. Ahmet Cevdet Paşa, E. Edmund Burke. Cevap E. İdeolojik olarak muhafazakarlığı ilk savunucusu İngiliz düşünürü Edmund Burke'a aittir. 1729-1797. 60. Türkiye muhafazakarlığı için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Muhafazakar düşüncede modernleşmek, Batı'nın teknolojisini reddetmektir. B. Türkiye muhafazakarlığının gelişimi, Türkiye modernleşme tarihinde ortaya çıkar. C. Modernleşmeye çalışırken korunmak istenen öğeler din ve kültürdür. D. Her ülke kendi kültürüne, tarihine, toplumsal yapısına bağlı olarak değişebilir. E. Amaç bilim ve maneviyatı dengeli bir şekilde bir arada tutabilmektir. Cevap A. Türk muhafazakarlığının teknolojiyle problemi yoktur. Muhafazakar düşüncede modernleşmek, Batı'nın teknolojisinden faydalanmaktır. 61. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki muhafazakar ideolojilerden birisidir? A. Milliyetçi muhafazakarlık, B. Neo muhafazakarlık, C. Klasik muhafazakarlık, D. Yeni sağ muhafazakarlık, E. Paternalist muhafazakarlık. Cevap A. Türkiye'deki muhafazakar ideoloji kabaca üçe ayrılabilir: kültürel, İslamcı ve milliyetçi muhafazakarlık. 62. Kültürel muhafazakarları diğer muhafazakarlık türlerinden ayıran en büyük özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Düşüncelerinde dini duygu ve anlayışa daha çok yer vermesi. B. Düşüncelerini siyasal düzlemde ifade etmeleri. C. Düşüncelerini kültürel düzlemde ifade etmeleri. D. Daha liberal görüşlere sahip olmaları. E. Düşüncelerinde bilim ve maneviyata daha fazla yer vermeleri. Cevap C. Kültürel muhafazakarları diğer muhafazakarlık türlerinden ayıran en büyük özellik düşüncelerini siyasal değil, kültürel düzlemde ifade etmeleridir. 63. Aşağıdakilerden hangisi kültürel muhafazakarlar olarak bilinen kişilerden birisi değildir? A. Mustafa Şekip Tunç, B. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, C. Peyami Safa, D. Yahya Kemal, E. Mehmet Akif Ersoy. Cevap E. Mehmet Akif Ersoy kültürel muhafazakarlardan birisi değildir. İslamcı muhafazakardır. 64. İslamcı muhafazakarları diğer muhafazakarlık türlerinden ayıran en büyük özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Düşüncelerini siyasal düzlemde ifade etmeleri. B. Düşüncelerinde dini duygu ve anlayışa daha çok yer vermeleri. C. Düşüncelerini kültürel düzlemde ifade etmeleri. D. Batı ile aralarına daha fazla mesafe koymaları. E. Düşüncelerinde daha demokrat olmaları. Cevap B. İslamcı muhafazakarlığı diğer muhafazakarlık türlerinden ayıran en büyük özellik, düşüncelerinde dini duygu ve anlayışa daha çok yer vermeleridir. 65. İslamcı muhafazakarlık için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Geçmiş kültürlerin yok oluşa terk edilmemesi gerektiğini vurgular. B. Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl Kısakürek gibi isimler günümüze kadar etki etmiştir. C. Ümmet kavramını kavim kavramının önüne almaktan yanadır. D. 1950 sonrası ağırlık kazanan muhafazakarlık yorumları yüksek bir antikomünizm dozu içerir. E. evrensel boyutta İslam olan milletlerin dayanışmasını savunur? Cevap A. Bu görüş kültürel muhafazakarlara aittir. 66. Milliyetçi muhafazakar akımın başlıca temeli aşağıdakilerden hangisidir? A. Ümmet, B. Din, C. Kavim, D. Türklük, E. Osmanlıcılık. Cevap D. Milli bünye, milli hissiyat, milli öz ve kavim anlamında Türklük bu akımın başlıca temelidir. 67. Aşağıdakilerden hangisi milliyetçi muhafazakarlar olarak bilinen kişilerden birisi değildir? A. Nurettin Topçu, B. Mümtaz Turhan, C. Erol Güngör, D. Samiha Ayverdi, E. Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu. Cevap E. Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu kültürel muhafazakar akım içerisinde yer alır. 68. Aşağıdakilerden hangisi Batı muhafazakarlığı ile benzer bir şekilde Türkiye'deki muhafazakarlar içinde değerlerin başında gelmektedir? A. Gelenek, B. Devlet, C. Din, D. Kültür, E. Millet. Cevap B. Devlet geleneği değerlerin en başında gelmektedir. Devlet daima kutsal bir kurum olarak algılanmıştır. 69. Türkiye'de siyasal İslamcı akımın birinci nesli ne zaman başlamaktadır? A. 1878, B. 1908, C. 1915, D. 1923, E. 1924. Cevap B. Siyasal İslamcı akımın birinci nesli genel çerçevesiyle modern siyasal alanı kuran 1908 ikinci meşrutiyetle başlamaktadır. 70. Türkiye'de siyasal İslamcı akımın ikinci nesli aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır? A. Tek parti modelinden çok partililiğe geçiş ile, B. Demokrat Parti ile, C. Adalet Partisi ile, D. Türk İslam Sentezi ile, E. Milli Nizam Partisi'nin faaliyete geçmesiyle. Cevap E. Türkiye'de siyasal İslamcılığın ikinci nesli Milli Nizam Partisi'nin faaliyete geçmesiyle başlamaktadır. 71. Türk İslam Sentezi hangi dönemde siyasal ve toplumsal alanda belirli bir güç kazanmıştır? A. 1950'lerde, B. 1960'larda, C. 1970'lerde, D. 1980'lerde, E. 2000'lerde. Cevap D. 1970'lerde kavramsallaştırılmış ve programlaştırılmış olan Türk İslam Sentezi ideolojisi 12 Eylül 1980 sonrasında siyasal ve toplumsal alanda güç kazanmıştır. 72. Türk İslam Sentezi aşağıdakilerden hangisi tarafından kavramsallaştırılmıştır? A. Aydınlar Ocağı, B. Demokrat Parti, C. Anavatan Partisi, D. Milli Nizam Partisi, E. Adalet Partisi. Cevap A. Türk İslam Sentezi 1970 yılında kurulan Aydınlar Ocağı tarafından kavramsallaştırılmıştır. 73. Türkiye'de İslam üst kimliğinin milli bir boyutta ortaya atılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Milliyetçiliğin güç kazanması, B. Geleneği muhafaza etmek, C. Modern vatandaşlık kavramına alternatif bir seçenek yaratmak, D. Söylemini konjonktüre göre güncellemek, E. Batılılaşmaya tepki. Cevap C. Başlıca iki sebebi olabilir. 1960 sonrası kurumsallaşan modern vatandaşlık kavramına alternatif bir seçenek yaratmak ve radikal sol akımlara alternatif olmak. 74. Aşağıdaki kavramlardan hangisi siyasal İslam akımı ile ilgili değildir? A. Millet, B. Maneviyat, C. Nizam, D. Selamet, E. Modern vatandaşlık. Cevap E. Modern vatandaşlık kavramı siyasal İslam akımına ait değildir. 75. 1986 yılında benimsenen kültür unsurlarının ve kültür politikasının tespitinde uygulanacak yöntem ve sorumluluklar başlıklı rapora göre belirlenen milli kültür politikasının dayanakları aşağıdakilerden hangisidir? A. Türklük ve İslam, B. Milliyetçilik ve muhafazakarlık, C. Türklük ve milliyetçilik, D. Maneviyat ve modern vatandaşlık, E. Gelenek ve muhafazakarlık. Cevap A. Bu rapora göre Türklük ve İslam öğelerinin milli kültürün iki ana dayanağı olduğu milli kültür politikası belirlenmiştir. Bu çerçeve Atatürkçülük de yeniden tanımlanmıştır. 76. Türkiye'de etkili olmuş siyasal düşünce akımları içerisinde evrensel düşünce kaynakları ile ilişkisi en dolaysız olan akım aşağıdakilerden hangisidir? A. Kültürel muhafazakarlık. B. Sol ideoloji. C. Siyasal İslam. D. Anadoluculuk. E. Turancılık. Cevap B. Sol ideoloji, diğer siyasal düşünce akımları ile karşılaştırıldığında uluslararası evrensel düşünce kaynaklarıyla ilişkisi en dolaysız olan akımdır. 77. Sosyalist ideoloji aşağıdaki fikirlerden hangisine dayanır? A. Mevcut sosyal hiyerarşiyi destekler. B. Odağında din, ırk, milliyet, cinsiyet kavramları vardır. C. İktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikri vardır. D. Batılılaşma ve batı uygarlığına karşıdır. E. Her ülke kendi kültürüne, tarihine, toplumsal yapısına bağlı olarak modernleşebilir. Cevap C. Sosyalizm ideolojisi, iktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanır. 78. Aşağıdakilerden hangisi Mavi Anadoluculuk akımı için doğru değildir? A. 1940'lar ve 1950'lerde ortaya çıkmıştır. B. Batılılaşma aslında öze dönmek demektir. C. Mavi Anadolucular için Anadolu tüm medeniyetlerin beşiğidir. D. Mavi Anadolucular, Sebahattin Eyüboğlu, Halikarnas Balıkçısı, Melih Cevdet Anday, Azra Erhat gibi isimlerden oluşmuştur. E. Kimlik inşasında İslami öğelere yer vermişlerdir. Cevap E. Mavi Anadolucular kimlik inşasında İslami öğelere değil, Anadolu sembollerine ağırlık vermişlerdir. 79. Sol siyaset kavramının kökeni nereden gelmektedir? A. Amerikan İç Savaşı, B. Fransız İhtilali, C. Sovyet İhtilali, D. İspanya İç Savaşı, E. Yunanistan İç Savaşı. Cevap B. Kökeni Fransız İhtilali dönemine dek gider. İhtilal sonrası kurulan parlamentoda özgürlüklerin destekçisi olan halkçılar genellikle başkan koltuğunun solunda oturmaktaydılar. 80. Sol yaklaşımın odağında aşağıdaki kavramlardan hangileri vardır? A. Milliyetçilik ve muhafazakarlık, B. Kemalizm, C. Din, ırk, milliyet, D. İnsan, eşitlik ve emek, E. Vatan ve ihtilal. Cevap D. Sol yaklaşımın odağında insan, eşitlik ve emek kavramları vardır. 81. Türkiye'de sol ideoloji, milliyetçi ve muhafazakar ideolojiyle hangi bakımlardan ters düşer? A. Daha batıcıdır. B. Zenginliğin ve imtiyazların devamından yanadır. C. Evrenselcidir ve sekülerdir. D. Milliyetçiliği ve ulusalcılığı kabul etmez. E. Hiçbiri. Cevap C. Sol ideoloji, milliyetçi ve muhafazakar ideolojinin tersine evrenselcidir ve seküler bir toplumsal yapıyı savunur. 82. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sol ideoloji için doğru değildir? A. Solculuk, mevcut sosyal hiyerarşiyi, eşitsizliği kaldırmak isteyen bir ideolojidir. B. Osmanlı İmparatorluğu döneminde sosyalist gruplar geniş kitle örgütlerine dönüşememişlerdir. C. Evrenselcidir ve seküler bir toplumsal yapıyı savunur. D. Şefik Hüsnü'nün liderlik ettiği Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası Türkiye'deki sol gruplardan biridir. E. Sol görüş milliyetçiliğe karşıdır. Cevap E. Sol ideoloji kendi içinde çok fazla çeşit barındırır. Sol görüşün ulusalcı, milliyetçi fikirleri benimseyen çeşitleri de vardır. Türkiye İşçi Partisi, TİP, hangi tarihte kurulmuştur? A. 1920, B. 1950, C. 1961, D. 1973, E. 1987. Cevap C. TİP 14 Şubat 1961'de kurulmuştur. 84. İslamcı muhafazakar düşünceyi aşağıdakilerden hangisi sistemleştirmiştir? A. Mehmet Akif Ersoy, B. Necip Fazıl Kısakürek, C. Ekrem Hakkı Ayverdi, D. Ahmet Cevdet Paşa, E. Yahya Kemal. Cevap D. Ahmet Cevdet Paşa, entelektüel birikimi, olaylara yaklaşımı ve düşünceleriyle tipik bir İslamcı muhafazakar olarak kabul edilir. Onun sistemleştirdiği bu düşünce birçok milliyetçi düşünürü de etkilemiştir. 85. Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesini ve NATO'ya girmek istemesini kınamasıyla dikkati çeken kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A. Türk Ocağı, B. Yön Dergisi, C. Türk Barışseverler Cemiyeti, D. Turan Dergisi, E. Anadolu Dergisi. Cevap C. Başkanlığını Behice Boran'ın yaptığı 1950'de İstanbul'da kurulan Türk Barışseverler Cemiyeti'dir. 86. Liberal kavramını ilk kullanan yazar aşağıdakilerden hangisidir? A. Adam Smith, B. Jacob Landau, C. Edmund Burke, D. Joseph de Maistre, E. Benjamin Disraeli. Cevap A. Liberal kavramını Ulusların Zenginliği adlı eserinde Adam Smith kullanmıştır. 87. Liberalizm tarihsel olarak dünyada ne zaman ortaya çıkan bir sistemdir? A. 18. yüzyılda, B. 17. yüzyılda, C. 1960'larda, D. 1930'larda, C. 19. yüzyılda. Cevap B. Liberalizm dünyada 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 88. Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin temel aldığı kavramlardan birisi değildir? A. Bireycilik, B. Özel mülkiyet, C. Serbest piyasa sistemi, D. Emek ve eşitlik, D. Bireysel hak ve özgürlükler. Cevap D. Emek ve eşitlilik sol ideolojiye ait kavramlardır. 89. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti için söylenemez? A. Ocak 1946'da Celal Bayar'ın önderliğinde kurulan bir partidir. B. 1950'de iktidara gelmesinden sonra önderliğini Adnan Menderes devralmıştır. C. Ana hatları bakımından liberal bir program önermiştir. D. Programında yer alan özgürlükçü tutumunu iktidarı boyunca sürdürmüştür. E. Demokrat Parti'nin kapatılmasından sonra onun siyasi mirasını Adalet Partisi üstlenmiştir. Cevap D. Demokrat Parti ilk yıllardaki özgürlükçü tutumunu zamanla terk ederek baskıcı bir yönetim kurmuştur. 90. Liberalizmin son derece önem atfettiği özerk birey kavramı ve bırakınız yapsınlar çağrısı Türkiye siyaset yaklaşımları açısından nasıl bir nitelik taşımaktadır? A. Sol ideoloji karşı çıkarken sağ ideoloji benimsemiştir. B. Sağ ideoloji karşı çıkarken sol ideoloji benimsemiştir. C. Türkiye'nin hem solcularını hem de sağcılarını rahatsız etmiştir. D. Türkiye'nin hem solcuları hem de sağcıları benimsemiştir. E. Sol ideoloji baştan beri karşıdır. Sağ ideoloji ise başta kabul ederken daha sonra kullanmamaya başlamıştır. Cevap C. Özerk birey, Türk siyasal düşüncesinde genellikle olumsuz bir kategori olarak algılanır. Bırakınız yapsınlar çağrısı da Türkiye'nin hem solcularını hem de sağcılarını rahatsız eden bir çağrıdır. 91. Cumhuriyet Türkiye'sinde kendisini doğrudan doğruya liberal olarak tanımlayan ilk parti aşağıdakilerden hangisidir? A. Demokrat Parti, B. Adalet Partisi, C. Anavatan Partisi, D. Doğru Yol Partisi, E. Hiçbiri. Cevap E. Liberal sıfatını ilk kullanan parti 1994 yılında kurulan Liberal Parti'dir. 92. Kendisini merkezde veya orta sağda sayan partilerin liberal uygulamalarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Genellikle programlarında liberal temalara yer vermiş, uygulamada ise bunu gerçekleştirmemiştir. B. Çoğunluğu programlarında liberal temalara yer vermemiş, uygulamada ise liberal davranmışlardır. C. Çoğunluğu tepki almamak için liberal temalara uzak kalmışlardır. D. Hemen hepsi hem programlarında hem de uygulamada liberal davranmışlardır. E. Liberal temalar Anavatan Partisi ile beraber parti programlarında yer bulmaya başlamıştır. Cevap A. Çok partili siyasete geçildikten sonraki dönemde kendini merkezde veya orta sağda tanımlayan partiler genellikle programlarında kimi liberal temalara yer vermekle beraber uygulamada bunu gerçekleştirmemiştir. 93. Anavatan Partisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 1983 yılında Turgut Özal tarafından kurulmuştur. B. Daha önce kurulmuş ve aynı çizgide sayılan partilere göre liberal temalardan daha fazla etkilenmiştir. C. Siyasi liberalizm tezleri üstündeki vurgusu son derece belirgindir. D. İlk döneminde daha çok bir koalisyon özelliği gösterir. E. Kurucu kadroları ve toplumsal tabanı genellikle muhafazakar milliyetçi kesimdendir. Cevap C. Özal döneminde ANAP'ın iktisadi liberalizm tezleri üstündeki vurgusu daha belirgindir. Fakat genel olarak sivil ve siyasi özgürlükler söz konusu olduğunda geri planda kalmıştır. 94. Feminist ideoloji Türkiye'de hangi dönemde bir kavram olarak popüler söyleme girmiştir? A. 1970 ve 1975, B. 1967-1968, C. 1944-1949, D. 1981-1984, E. 2002-2005. Cevap D. Feminist ideoloji Türkiye'de 1981 ile 1984 arasında İstanbul Cağaloğlu'nda Yasko dergisi bünyesinde bir araya gelen küçük bir grup kadının çabalarıyla bir kavram olarak popüler söyleme girmiştir. 95. Türkiye'de feminist ideoloji için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Mevcut erkek egemen yapıları sorgulayan bir yaklaşımdır. B. Kadının toplumdaki yerinin iyileştirilmesini ve toplumda gerçek bir eşitlik durumunun sağlanmasını hedefler. C. Birleşmiş Milletler'in kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinin Türkiye tarafından imzalanması için kampanya başlatılmıştır. D. Dünyadan birçok feminist yazarların kitaplarını Türkçe'ye kazandırmışlardır. E. Feminist hukuk yeni bir tür kamu sorumluluğu anlayışı çerçevesinde kadınların kayırıldığı yeni bir tür anlayışı geliştirmeyi amaçlamıştır. Cevap E. Feminist hukuk anlayışı, kamu alanında atılan her adımın farklı cinsiyetten vatandaşlara eşitsiz sonuçlar doğurduğunu göstermeyi ve ortaya çıkan eşitsizlikleri gidermek için yeni bir kamu sorumluluğu anlayışı geliştirmeyi amaçlamıştır. 96. Türkiye'de ayrımcılığa karşı kadın derneği ne zaman kurulmuştur? A. 1968, B. 1987, C. 2000, D. 1974, E. 2008. Cevap B. Ayrımcılığa karşı kadın derneği 1987'de kurulmuştur. Daha sonra da dayağa karşı yürüyüş gerçekleştirilir. 51. ayrımın sonu, sayfa 656.